Ayrım 4.
O zamanlar hayat daha hareketsizdi. Annem çok şey istemedi ve bir sürü çocuk doğurdu. Ama ben bir erkekten destek, güvence ve yakınlık bekliyorum. Neden mi? Bilmiyorum. İnsan birine yaslanma ihtiyacı duyuyor. Yves Montand tam bir erkekti. Onunla evlenmeyi istemezdim. Ama bu tip erkekler insana bir güven duygusu verir. Gücünü hissedersiniz. Sizi anlayacağını, destekleyeceğini bilirsiniz. Cinsel özgürleşmeye rağmen erkekle kadın arasındaki ilişki zorluğunu koruyor. İşin içinde her zaman bir art niyet oluyor. Kadınların fikir sahibi olduğu konular artık erkeklerinkinden aşağı değil. Kadınlar da konuşmanın sınırlarını genişletebiliyor, daha çok düşünüp daha çok irdeliyorlar. Kadınlar erkeklerden aptal değil. İlişkiler değişiyor ama kolaylaşmıyor. Erkekler yaşlandıkça genellikle kendilerine bir anne aramaya başlıyor ya da 18 yaşına dönmek istiyorlar. Erkek olduklarını kanıtlama çabasından vazgeçemiyorlar. Halbuki bir kadın hayatını safhalar halinde yaşar. Bir değil birkaç hayatı olur. Erkekler bunu reddediyor. Yves Montand'ın geldiği yeri kadınlara borçlu olduğu söylenir. Doğrudur da. Dükkanda olduğumda dükkan sahibiyim. Sizinleyken ise ben, benim. Bayan Martineau'nun 16 yaşındaki kızı ise kendi sohbetlerini kısırlaştıran başka şeylerden söz ediyor. Eskiden diyor, kızlar yalnızca kız arkadaşlarına açılırdı. Ama bugün kızlarla erkekler araya seksin girmediği kardeşçe arkadaşlıklar kurabiliyor. Kız ya da erkek fark etmiyor. İkisiyle de konuşabiliyorsunuz. Ama kızlar denemeye ve araştırmaya hevesli. Halbuki erkekler paradan ve başarıdan başka bir şey düşünmüyor. Kızlar, erkeklerin kolay kolay aşık atamayacağı yeni bir güven duygusu taşıyor. Bayan Martino'nun kızı annesine hayranlık duyuyor. Çünkü işini ne kadar sevse de elinden gelse başka bir şey yapmayı denerdi. İlgi duyduğu başka şeyler de var. Bilmediği şeylerle karşılaştığında araştırıp buluyor. Martineau ailesinin kızı Konyak'tan ayrılmayı hayal ediyor. Çünkü burası 35'in üstündekilere göre bir yer ve burada yoksulların çocukları için ait oldukları sınıfın dışına çıkma şansı yok. Yine de özgüvenini gölgeleyen bir ürkekliği var. Dükkanda müşterilere bakmaktan hoşlanmıyorum. Onları memnun edemezsem diye çekiniyorum. Başkalarının kafasından geçenler her gün biraz daha bilmeceye benziyor. 44 yaşındaki bir kadına soruyorum. En çok kiminle konuşmaktan hoşlanıyorsunuz? Köpeğimle diye cevap veriyor. Köpeğim beni anlıyor. Bu kadın tabular ortadan kalktığı, insanlar birbirine dürüst davrandığı ve içlerinden geçeni özgürce söylediği zaman yeni bir çağın açılacağı hayalini kurmuş bir kuşağın, 68 kuşağının üyesi. Liza 20 seneyi aşkın bir süredir bu formülü uygulamaya çalışmış. Ama formülün başarılı olduğu söylenemez. Bir diyaliz kliniği işletiyor ve hastanenin dörtte bir ücretle hizmet verebildiği için gurur duyuyor. Ne var ki meslektaşlarının kendisine gösterdiği tavırdan hoşnut değil. Bu nedenle işini bırakmak üzere. İşe ilk başladığında genç doktor ve hemşireler birbirlerine eşit görürlermiş. Herkes ekibin bir parçasıymış. Aralarındaki doktorlar kendilerini tanrı yerine koyan despot uzman doktorlara benzememeye yeminliymiş. Bu genç doktorlar şimdi orta yaşlı ve güç sahibi kişiler olmuşlar. Tek başlarına uluslararası kongrelere katılıyor ve hemşirelere aldırış etmiyorlarmış. Liza, kendisi gibi deneyimli hemşirelerin okulu yeni bitirmiş olanlardan birazcık daha fazla kazanarak öylece çalışıp gidecekleri varsayımından yakınıyor. Deneyiminin takdir edildiğini görmek istiyor. İlle de parayla değil, saygı görerek. Saygının yokluğu her şeyi tatsızlaştırmış. Öte yandan doktorlar da hastaların saygısını kazanamamaktan, televizyon tamircilerine biçilen kıymetin kendilerinkinden yüksek olmasından yakınıyor. Dünyada kimsenin önceden sezemediği bir saygı kıtlığı yaşanıyor. Liza'nın kliniğine ülkenin her köşesinden hasta geliyor. Liza her biriyle haftada üçer günden 4 ya da 5 saat geçiriyor. Bu insanlarla arasında sıkı bağlar var. Buna rağmen baş kaldırmaya karar vermiş. Hastalardan nasıl bıkıp usandığını ve onları nasıl özleyeceğini neredeyse aynı solukta sıralıyor. Hastane hijyeniyle ilgili bir yöneticilik işine geçmeyi planlıyor. İnsanlar ne yazık ki sahip oldukları özelliklere göre değil, hiyerarşi içindeki konumlarına göre ödüllendiriliyorlar. Liza'nın saygı görme talebine doktorlar nasıl karşılık vermiş? Onlara bu konudan hiç söz etmedim. Yeniden sessizlik. Gurur yolları tıkıyor. Liza kendisini küçük gördüklerini düşünüyor. İyi davranmaları için onlara yalvaracak değil. Bir zamanlar bir süre laboratuvarında çalıştığı harika bir farmakoloji profesörü tanımış. Bu adam da Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmış olmasına ve dünya çapındaki şöhretine rağmen kibrin zerresi bile yokmuş. Kendi buluşlarından değil, her zaman ekibinin buluşlarından söz edermiş. Ve bu ekipte herkes ilk adıyla çağrılırmış. İşte Liza'nın ideali bu. dünya çapındaki otoriteler için dostça davranmanın kolay olduğunu, ortalama yeteneklerin ise kimsenin kendiliğinden teslim etmeyeceği önemlerini bizzat duyurmak zorunda olduklarını es geçiyor. Ama Liza yeni bir motivasyon arıyor. Liza kariyerini her şeyin önüne koymuş. Kendisi gibi mesleğine meraklı bir doktorla evlenmiş. Kocamla ben iki eşit insanız. Evde işleri erkek ve kadın işi diye ayırmayız. İlişkide bütünüyle bağımsızım. İstediğimi yapar, eve istediğim saatte dönebilirim. Banka hesaplarımız ayrı. Kendi masraflarımı kendim karşılarım. Her birimizin ayrı hobileri var. Onunki briç ve tenis, benimki squash ve jimnastik. Ama pazar günleri bütün haftanın yemeğini ben hazırlarım. Çünkü yemek yapmak benim tutkum. Yaptığım yemeklerle yaratıcılığımı ifade ediyorum. Bu konuda yardıma ihtiyacım yok. Meslekleriyle uğraşmaktan çocuk sahibi olmaya fırsat bulamamışlar. Liza şimdi pişmanlık duyuyor. Kocası da duyuyor mu? Bilmem, bu konuda hiç konuşmayız. Hiçbir zaman çok istekli görünmemiştir. Gel gelelim, üzerinde konuşmadıkları tek konu bu değil. Kocası onu seviyor mu? Liza hiç sormamış. O da hiç söylememiş. Liza ona sevgiden söz ediyor mu? Sinirime dokunuyorsun demeyi daha kolay buluyorum. Bütün vakitlerini hastalara ayırdıkları ve birbirlerini hemen hiç göremedikleri dönemler olmuş. 5 yıl kadar önce Liza her cumartesi akşamı saat 8:30'da baş başa yemek yemeleri kuralını koymuş. Böylece Liza her cumartesi günü misafir ağırlayacakmış gibi yemek hazırlıyor, sofrada tıptan ve tanıdıkları insanlardan söz ediyorlar. Liza'nın kocası insanların ruhsal yapısını irdelemekte çok usta. Bunu bana da öğretti. Kocası iyi yemeklerden hoşlanıyor ama Liza'nın bu işe çok fazla zaman ayırdığını düşünüyor. Yemek davetlerinde işi o kadar abartıyor ki kocasına bakılırsa misafirleri yemeğin yanında önemsiz duruma sokarak ortamın tadını kaçırıyor. Liza gerçekten de büyük davetler için tam bir ay öncesinden hazırlıklara başlıyor. Kendimizden hiç bahsetmeyiz. Nedenini bilmiyorum. Kendimle ilgili düşüncelerim olsa bunları ona söylemem. Eğer tam anlamıyla bağımsızlaşmış olsaydım kocama kendimden söz edebiliyor olurdum. Ama kocamın da bana bu konuda yardımcı olabilmesi için öncelikle kendi çekingenliğini yenmiş olması gerekirdi. Liza bu çekingenliğe çözüm bulamıyor. Tek yapabildiği dış dünyadaki varoluşuyla ne kadar hayranlık uyandırıcı bir kişi olduğunu kendine kanıtlamak, bu da ihtiyaç duyduğu tatmini sağlamıyor. Kocamın benim sıra dışılığımın ve kendi sıradanlığımın farkında olduğunu düşünüyorum. Yine de benim sıra dışı olduğumu teslim etmesinin asıl nedeni başını belaya sokmak istememesi. Liza haftanın bir günü bir iş idaresi okulunda ders vermesi için yapılan teklifi kabul etmiş. Derse giderken en yeni giysilerini giyiyor. Bu yeni yetmelerin önünde iyi görünmek için elimden geleni yapıyorum. Ne giydiğinize dikkat ediyorlar. Beni dinlemeleri için hoşlarına gidecek bir görüntü sunmaya çalışıyorum. Yaşlanmayı, 44 yaşında bir kadın gibi davranmayı istemiyorum. Yaşıtlarım bana daha yaşlı görünüyor. Sporla ilgilendiğim için gençlerle iletişim kurabiliyorum. Spor dünyasındaki etkinlikleri bir sürü insanla tanışmasını sağlıyor. Bana üstünlük taslamıyorlar. Eşitleri gibi davranıyorlar. Bu benim için önemli. Sorunlarını Liza'nın üzerinde boca etmekten hoşlanan bir de arkadaşı var. Bazen bu adamla gezip tozuyorlar, birlikte gece kulüplerine bile gidiyorlar ama kocası kıskanmayı reddediyor. Onun zevki tenis kulübü ve erkek arkadaşları. Ayrı ayrı vakit geçirmemize ne sakınca var diye soruyor. Liza da birlikte vakit geçirmemize ne sakınca var karşılığını veriyor. İyi vakit geçiriyorsa ben de yanında olmak isterim. Eğlenceden hoşlanırım ama eğlence anlayışlarımız uyuşmuyor. Bir keresinde kocasını bir maskeli baloya götürmeyi başarmış. Liza kimsenin kendisini tanımayacağı bir kılığa girmiş. Kocasını da palyaço kılığına sokmuş. Bu partide ikisi de eğlenmişler. En güzel gecelerimizden biri oldu. Bütün bağımsızlığına rağmen kocasıyla aralarında yakın bir arkadaşlık olsun istiyor. Ne var ki geçen zaman onları birbirinden uzaklaştırmış görünüyor. Doktorların hemşirelerden uzaklaşması gibi. İnsanlar tanınmaz olma fırsatını daha sık elde etseydi, birbirlerini şaşırtma şansları daha fazla olsaydı, belki her şey farklı olabilirdi. Belki de tek bir erkek insanın konuşma ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Liza bazen ideal çözümün dönüşümlü olarak yaşamını paylaşacak iki ayrı erkek olacağını düşünüyor. Böyle bir şey asla olmaz demiyorum ama sanıyorum bunu beceremezdim. Maceracı tiplerden değilim. Riske girmekten hoşlanmam. Liza kocasına diyor ki, beni tanımıyorsun. Neler yapabileceğimin farkında değilsin. Ama bu laflar sadece onu korkutmak için. Beni çileden çıkarıyor ama yine de basma kalıp bir koca ile yaşayamazdım. Ayrıca ben de çok kolay bir insan değilim. Belki de her şeye rağmen bana en uygun koca ile evliyim. Konya'da kocalarla ilgili bir yön şikayet dinledim. Toplumsal merdivenin üst basamaklarında kocalara dönük beklentiler artıyor. Cinsel maharetlerini kanıtlamak için çırpınan 45'lik erkeklerde öfke düzeyi yükseliyor. Bu yaşlarda onlara idarenin kendilerinde olduğunu hissettirmek çok önem kazanıyor. Ancak bütün kadınlar bu atadan kalma stratejiye rağbet etmiyor. Kendilerine ayıracak biraz zamanı olan ve aklını kullanmaktan hoşlanan eğitimli kadınlar kocalarının iş hikayelerini dinlemekten sıkılıyorlar. Kadınlar eskiden kendilerini hayır kurumlarında oyalarken şimdi edebiyattan, yeni düşüncelerden, dinden ve Avrupa'dan söz etmek üzere bir araya gelen bir düzine kadar kadın topluluğu var. Dini toplantılara erkekler de katılabiliyor ama düşünsel olanları yalnızca kadınlara açık. Bu toplantılarda her ay bir kitap okunuyor ve birlikte yenen bir yemek eşliğinde kitap üzerinde tartışılıyor. En son yayınları getiren bir özel kütüphaneleri var. Yeni kitapları 5 frank, daha eskilerini 3 frank karşılığında ödünç alabiliyorlar. Burası her sınıftan kadının katıldığı edebiyat tartışmalarının değişmez buluşma yeri haline gelmiş. Bu kadınlar daha sonra entelektüel serüvenlerinin en gözü pek atılımı için bir araya gelerek bir Avrupa Kültür Festivali düzenlemişler. Uluslararası şöhrete sahip yazar, eleştirmen ve ressamların davet edildiği festivalin birkaç yüz kişilik bir izleyici kitlesi var. Kısmen bununla bağlantılı olarak bu küçük kasabada 4 kitapçı dükkanı açılmış. Bu tohumdan yeni bir üniversite türünün boy verebileceğini düşünüyorum. Oxford'da üniversitenin kurulduğu yıllarda 950 hanelik bir şehirden ibaretti. Bu üniversite o günlerde ihtiyaç duyulan eğitimli rahipleri, avukat ve öğretmenleri yetiştirdi. Mesleki eğitimin kafası çalışan insanları tatmin etmeye yetmediği günümüzde ise yalnızca gençlere açık bir azınlık mekanı olmak yerine her kuşaktan insanın deneyim, kültür ve umut tabakasında bulunabileceği bir yere ihtiyaç var. Kadın toplantıları sırasında kocam üst katta bekler. Bazen konuşulanlara gizlice kulak kabartıp toplantıdan sonra bana sorular sorar, diyor bir kadın. Bir başkası, kocam yalnızca bilime ve makinalara ilgi duyar, diye yakınıyor. Üçüncü bir kadın, bütün günü festivalde geçireceğini öğrenince kocasının nasıl huysuzlaşacağını anlatıyor. Bir dördüncüsü şöyle diyor, herkesin gizli bir bahçesi var. Hepimiz başkalarının gözünde birer imge olarak varız. Kendimi olduğum gibi ortaya koymaya kalksaydım kimse bana inanmazdı. Bu yüzden düşüncelerimi kendime saklıyorum. Anahtarımın elinden alınmasını istemiyorum. Erkekler, diye bağlıyor bir diğeri, ekmek paramızı kazanıyor. Biz onların yerine düşünüyoruz. Erkeklerle kadınların gerçekten konuşmaya başladığını söylemek için henüz erken. Bunca konuşmanın hiçbir işe yarar sonuç doğurmaması kaçınılmaz bir kader mi? Yüzyıllarca yıllık tecrübenin ardından neden insanlar konuşmalarında hala bu kadar beceriksiz, kaba ve inceliksiz? Sessizliği dostluğun doğasına aykırı sayan Amerikan toplumunda bile insanların %40'ı neden çekingenlikten, istedikleri gibi konuşamamaktan yakınıyor? Bütün bunların nedeni konuşmanın hala emekleme dönemini yaşıyor olması. Belki de geçmişte bugünkünden çok daha az konuşulduğundan dünyanın belleğini tıka basa dolduran adlar belagat sahibi insanlara değil komutanlara ait. Konuşmaya fazla düşkün kimse ne kadar bilgi olursa olsun aptaldan sayılmayı hak eder. Gürgan'da hüküm sürmüş ziyari emiri Keykavus'un bu sözleri tarihin büyük bölümünde dünya genelinde kabul gördü. Homeros'un eylem adamı olduğu kadar söz adamı olan yüceltilmiş kahramanı bir istisnaydı. Hindu konuşma tanrısı Sarasvati yalnızca şairlerin dilinde yaşar ve sıradan insanlar konuştuğunda ilahi yaratıcılığa yeltendiklerinin farkına varmalarını sağlardı. 1787'de bir İngiliz seyyah, Fransa'nın şatafatlı laf kalabalığıyla ün yapmış seçkinler sınıfına karşılık suskunluklarıyla dikkati çeken Fransız köylülerinden söz ediyordu. Dünyanın en az konuşulan ülkesi olduğu rivayet edilen Finlandiya'nın bazı bölgelerinde köylülere özgü bu kadim suskunluğu bugün bile hissetmek mümkün. Bir Fin atasözüne göre bir kelime bin bela açmaya yeter. Suskunluk konusunda başı çeken Hem yöresinde iftiharla anlatılan bir hikayede çiftçinin biri komşusunu ziyarete gider ve tek söz etmeden uzunca bir süre oturur. Sonunda ev sahibi ziyaretinin nedenini sorar ve çiftçi ancak o zaman evinin yanmakta olduğunu açıklar. Söz konusu yörenin halkı köylerde topluca yerleşmiyor, birbirlerinden ayrı çiftlik evlerinde yaşıyordu. Dolayısıyla sessizliğe tahammül etmek bu Finliler için pek güç değildi. Orta Afrika'da yapılan antropolojik araştırmalar insanın başına bela açan susmak değil, konuşmaktır inancının kabul gördüğü, dolayısıyla bir arada bulunmanın taraflar üzerinde konuşma zorunluluğu doğurmadığı toplulukların varlığını ortaya koyuyor. Madagaskar yerlileri arasında yapılan bir başka araştırma, bilgiyi hem itibar aracı olduğu hem bilmeden konuştuğu ortaya çıkan kişi küçük düşmüş olacağı için istiflenmesi gereken az bulunur bir değer olarak kavrayan bu kültürde sözcükleri titizlikle denetlemenin taşıdığı öneme işaret ediyor. Öte yandan bu, belirli bir coğrafyaya özgü bir durum değil. Dünyanın geri kalan bölümünde de pek çok meslek ve pek çok resmi toplumsallaşma biçimi için aynı ölçüde önem taşıyor. En başta kendimizi aptal durumuna düşürme korkusu gelmek üzere konuşmamak için çok sayıda nedenimiz var. Oxford'un biraz dışında oturan ve bir çiftlik işçisinden dul eşi olan yaşlı bir hanımın evine gelip tek kelime etmeksizin bir saat boyunca onunla oturan düzenli ziyaretçileri vardı. Madagaskar'daki durumun ilgi çekici tarafı, erkeklerin utanç verici bir duruma düşmemeye ya da birbirlerini utandırmamaya yönelik endişesinin konuşma işini kadınlara bırakmaları sonucunu doğurmuş olması. Erkekler tepki gösterme gereği duyduklarında kadınların aracılığına başvuruluyor ve kadınlar söylenmesi gerekeni kendi dillerinde değil Fransızca konuşarak aktarıyorlar. Erkekler yalnızca ineklerini güderken kaba sözler kullanıyor, bunu da yine Fransızca yapıyorlar. Bütün bunların üstüne kadınlar erkekler tarafından çok konuşmakla suçlanıyor. Kendilerini gerektiği gibi ifade etmenin yolunu bilmedikleri duygusu insanların yakasını bırakmadan önce konuşma özgürlüğü içi boş bir haktan ibaretti. Konuşmayı öğrenmek için şehirlerde toplaşmak da sorunu çözmeye yetmiyordu. İnsanların öncelikle sözlerinin kesilmesinden duydukları çok eski, derinlere işlemiş hoşnutsuzluğunun bunun yarattığı sakatlanmışlık duygusunun üstesinden gelmeleri gerekti. Ardından kuşku duyulan şeyler üzerinde tartışma ihtiyacı ve neye inanacağını bilememenin yarattığı huzursuzluk konuşma dürtüsünü mahmuzladı. Dillerin çözülmesi ancak bilim adamları ve filozofların eski Yunan'da yaptıkları ve bugün de tekrarladıkları gibi gerçeği bilmenin imkansız olduğunu, her şeyin sürekli değişerek çok yönlü ve karmaşık bir yapı gösterdiğini ve bilgeliğin sadece kuşkuculara özgü olduğunu ortaya koymalarıyla mümkün oldu. Öte yandan demokrasinin keşfi de insanların düşüncelerini dışa vurmaları ve kamu karşısında kendilerini ifade etmeleri gereğini getirdi. Sicilya'da nüfusunu ağırlıklı olarak Yunan göçmenlerinin oluşturduğu Syracuse kenti, konuşma sanatı üzerine ders veren Korax adında bir öğretmenin ortaya çıktığı ilk demokrasidir. Kısa zaman içinde belakat sanatı, eski Yunan dünyasının en göz kamaştırıcı becerisi ve eğitimin en önemli parçası haline geldi. Kimileri etkileyici bir konuşmacı olmanın bilginin her alanına hakimiyeti gerektirdiğine inansa da pek çok kişi bu kadar sabırlı çıkmadı ve başarıya giden daha kestirme bir yol icat edildi. Müfredat bütünüyle üzerinde hiçbir şey bilinmeyenler de dahil her konu üzerinde konuşabilme tekniği olan münazara tekniğinin öğretilmesine indirgendi. İkna edici biçimde konuşma yeteneği çağın yeni heyecanına dönüştü. Hatiplerin birer atlet gibi birbirleriyle yarışmasına dayanan ama içerdiği sihirli kudretle duyguları daha güçlü biçimde kızıştıran bu yeni entelektüel oyun politikayı ve mahkeme salonlarını bir tür eğlence haline getirdi. Aslen Syracuse'nin Atina elçisi olan retorik sanatının en şöhretli ustası Gorgias kendisini bir çeşit büyücü olarak görür, sanki tılsımlı sözcükler sıralıyormuş gibi kafiyeli konuşmaktan hoşlanırdı. Ne var ki bunların hiçbiri konuşma değildi. Bilinen ilk konuşmacı kelimeler savaşının yerine diyaloğu koyan Sokrates'tir. İlk olarak bir tür mim ya da kukla oyunu olarak Sicilya'da ortaya çıkan diyaloğun mucidi belki Sokrates değildi. Ama tek başına zeki olunamayacağını, bunun için bir başkasının teşvik edici etkisinin şart olduğunu ilk söyleyen o olmuştur. Sokrates'ten önce her konuşma biçiminin değişmez modeli monologtu. Bilge kişiler ya da bir tanrı konuşur, geri kalanlar dinlerdi. Oysa Sokrates, bilimle uğraşmanın örseleyici savaşını yaşamış ve bu savaştan neye inanması gerektiğini asla bilemeyeceği duygusuyla çıkmıştı. Sokrates'in parlak düşüncesine göre kararsız iki birey bir araya gelince ikisinin de tek başına yapamayacağı bir şey mümkün olabilir. İki kişi birlikte gerçeği, kendi gerçeklerini keşfedebilirlerdi. Birbirlerini sorgulayarak, birbirlerinin ön yargılarını anlamaya çalışarak, kusurları görerek ama asla saldırmadan ve hakaret etmeden, daima ortak noktaları bulmaya çalışarak, bir anlaşma noktasından diğerine küçük adımlarla ilerleyerek yavaş yavaş varoluşun amacını öğrenmeleri mümkün olabilirdi. Sokrates, Atina'nın pazar yerlerinde ve toplanma mekanlarında gezinerek zanaatkarlara, politikacılara ve her meslekten insana yanaşarak onlara işlerine ve fikirlerine dair sorular sorarak diyaloğun nasıl işlediğini göstermiştir. Yanına yaklaştığı insan o anda neyle uğraşıyor olursa olsun bir gerekçesi olmalıydı. Yaptığı şeyi belki doğrusunun bu olduğunu düşündüğü için, belki payına bu düştüğü için, belki de zevk aldığı için yapıyordu. Sokrates böylece öne sürülen gerekçeyi ele alıyor ve bu sözlerin anlamı üzerine bir tartışma başlatıyordu. Sokrates'e göre başkalarının sözlerini tekrarlamak, önceden söylenmiş fikirleri kullanmak yararsızdı. Herkesin kendi düşüncelerini oluşturması şarttı. Sokrates daha öncekilere hiç benzemeyen bir öğretmendi. Öğretmeyi reddediyor, para almayı reddediyor, öğrencileri kadar cahil olduğunu iddia ediyor ve yaşamayı sürdürmek için bir neden bulmanın tek yolunun karşılıklı konuşmak olduğunu ileri sürüyordu. Sokrates sıra dışı çirkinlikte bir adamdı. Garabet denebilecek bir görünümü vardı. Buna rağmen iki insanın karşılıklı konuşma yoluyla birbirlerinin gözünde nasıl güzelleşebileceğini gösterdi. Ahbaplık ettiğim insanların bazıları başlangıçta hayli zeka yoksunu görünmüş olabilir. Ama tartışmamız derinleştikçe tanrıların cömertliğinden nasiplerini almışlarsa eğer başkaları kadar kendilerini de şaşırtan bir hızla ilerleyenler olmuştur. Ve benden öğrendikleri bir şey olmadığı da ortadadır. Hayranlık verici biçimde dünyaya getirdikleri pek çok gerçeği kendi içlerinin derinliklerinden kendi kendilerine keşfetmişlerdir. Ama gerçekleşen doğum ilahi kudretin işidir ve de benim. Sokrates'in annesi ebeydi. Ve Sokrates de kendini öyle görüyordu. Fikirlerin dünyaya gelebilmesi için bir ebeye ihtiyaç vardı. Bu gelmiş geçmiş en büyük keşiflerden biriydi. Gel gelelim, kimileri Sokrates'i fazlasıyla tuhaf, rahatsız edici ve bozguncu buluyordu. Bir düşüncenin herkes tarafından kabul görmesi onu etkilemiyor, sorgulamaktan vazgeçmiyordu. İnsanı afallatan bir ironi kullanıyordu. Çünkü söylediği şeyler aynı anda iki zıt anlama çekilebilir cinstendi. Sokrates demokrasiyle de dalga geçti ve demokrasilerin her zaman adil olmayabileceğini kanıtlamak uğruna ölüme mahkum edilmeyi göze aldı. Sorgulamadan yaşanan bir hayat, demişti kendisini yargılayanlara, yaşamaya değmez. Bununla birlikte konuşma yalnız sorulardan ibaret değildir. Sokrates konuşmanın sadece bir yarısını keşfetmişti. Henüz sırasını bekleyen ikinci bir başkaldırı daha vardı ki o da Rönesans'la gelecekti. Başkaldırı bu kez kadınlara aitti. Hayatta başarılı olmanın yolu askeri güçten, asil kan sahibi olmaktan ya da bir hami edinmekten geçtiği sürece konuşmak, itaatkarlık ve sadakat duygularını dile getirmenin ötesinde hiçbir söz alışverişine gerek duymaksızın güçlü birinin yöresinde bulunmak, o kişinin çevresine ait olmak demekti. Saray mensuplarına yönelik adab-ı muaşeret kitapları şerefi korumanın önemi üzerinde duruyor, onuruna sahip çıkma konusuna yol gösterirken askeri metaforlara başvuruyordu. İttifaklar oluşturulacak, hasımlara karşı kelimeler, silah, hakaretler cephane olarak kullanılacak, meydan okuma, söz dalaşı başlatma ve blöf yapma konusunda atak davranarak güç gösterisinde bulunulacaktı. Uzun bir süre boyunca saray erkanının dili kaba, davranışları kurumlu kaldı. Fodul horozlar gibi kabırarak dolaştılar. Derken saraydaki hanımlara bu rutinden gına geldi. Önce İtalya'da, ardından Avrupa ve ötesinde insanın nasıl davranması gerektiğine ilişkin öncekiyle taban tabana zıt yeni bir ideal icat edildi. İnsanlar nazik, yumuşak, düşünceli ve kültürlü olmalıydı. Bu konuda herkesin modeli Madame de Rombol oldu. Evlenmeden önceki adı Pisani, kendisi yarım kan İtalyandı. Tıpkı Marilyn Monroe'nun bütün bir kuşağa seksi olmanın ne demek olduğunu öğrettiği gibi, Madame de Rombol de herkese toplum hayatında yer almanın en incelikli tarzını gösterdi. Böylece konuşma sanatına hakim olduğunuz sürece yeterince zengin, asil ya da güzel olup olmamanın eski önemi kalmadı. Madame de Rombol yepyeni bir konuşma düzeni yarattı. Salon denen şey, kraliyet saraylarında ve baron malikanelerinde bulunan devasa avluların tam tersiydi. Bir, bilemedin iki düzine insan alabilecek büyüklükteki bu mekanın başlıca özelliği mahremiyetti. Burada yapılan toplantılara yetenekli insanların yeteneğini ortaya çıkarma konusunda meziyet sahibi bir hanım nezaret eder, davetliler ise aynı kişi tarafından toplumsal statüleri temelinde değil, ilgi çekici şeyler söyledikleri ve bu hanımın yarattığı atmosferde bunları daha da etkileyici biçimde dile getirdikleri için seçilirlerdi. Madame de Rombol'un yapmaya çalıştığı şey sözcüklerden kurulu bir oda orkestrası yaratmak değildi.